Pěkné odpoledne při poslechu Rádia Wave. Máte naladěnu odpolední session a kolegyni Ivanu Veselkovou teďka na hodinu vystřídal Aleš Stuchlý, tedy já. A já mám to štěstí, že tu mám s sebou velmi vzácného hosta. Hostem dnešní odpolední session na Rádiu Wave totiž nebude nikdo jiný než jedna z režisérských hvězd letošního Febiofestu, turecký scenárista a režisér, autor zatím 5 mezinárodně úspěšných celovečerních snímků, pan Semih Kaplanoglu. Dobrý den, pleasure to meet you.
Dobrý den.
A je to s námi také pan Martin Alačam, který nám bude tlumočit z turečtiny, aspoň doufám, je to tak.
Dobrý den.
Řekněme ještě pro ty, kdo pana režiséra Kaplanoglua neznají, že ten jeho výrazný meditativní styl se stal ozdobou mnoha evropských festivalů v posledních letech. A jeho zatím poslední snímek Med, který byl uveden i na festivalu v Karlových Varech, po zásluze zvítězil na loňském Berlinále a mně se velmi líbil. Každopádně pojďme hned k první otázce, ať ten čas nějak kloudně využijeme. Pan režisér Kaplanoglu nejvíce proslul svojí aktuální trilogii o muži jménem Yusuf. Filmy jsou tak prozaicky nazvané, jmenují se Vejce, mléko a Med. Všechny tři budou uvedeny teďka na festivalu Febiofest. Připomeňme, že v tom prvním filmu se básník Yusuf po letech vrací do rodné vesnice na matčin pohřeb. V tom druhém dílu té trilogie se zrcadlí různé společenské změny Turecka na tom vývoji vztahu matky a syna. A v tom zatím posledním filmu Med se vrací až do básníkova dětství, kde malý Yusuf přestane po smrti otce mluvit. Dá se, pane režisére, říct, co je nějakým jednotícím tématem těch tří filmů?
Yusuf üçlemesinin temel bir konusu var mı? Ana teması var mı?
Şöyle söyleyebilirim. Bir şairin 40'lı yaşlarından itibaren geriye doğru 18 yaşını ve 6 yaş, 7 yaşını izliyoruz. Aslında temelde bir karakter var ve bu karakterin üzerinden insan ruhunun başladığı yere, doğduğu yere bir doğru nehrin başlangıç noktasına sanki gider gibi geriye doğru çektim bunu. Çünkü biz yaşımız ilerledikçe aslında üzerimize daha fazla şeyler giyiyoruz. Belki benliğimizi, özümüzü, kimliğimizi bir şeylerle örtüyoruz. İşte sosyallikle, mesleğimizle, ilişkilerimizle, ne bileyim ben işte bir sürü şeyle. Fakat bu öz aslında durmaya devam ediyor. Ve insanın hakikati, gerçeği aslında o özün dışarı çıkmasıyla mevcut oluyor.
Ano, sledujeme zde básníka ve svých 40. letech a jeho cestu zpět do dětství. Nejdřív je mu 40, pak mu je 18, pak mu je 6. A na základě toho charaktera básníka se snažíme proniknout do lidské duše. Je to jakoby cesta na samý prvopočátek, na zárodek lidské duše. Jak jsme starší, oblíkáme stále další vrstvy. To může být profese, různé vztahy, lidské vztahy a stále na sobě nabalujeme vrstvu po vrstvě, ale věřím, že to nitro zůstává stejné a to je hlavním tématem mé trilogie. Je tato cesta zpět do nitra duše.
To jsem se chtěl právě zeptat, jak vás, nebo proč jste zvolil vlastně ten časový regres, ten postupný návrat do dětství hrdiny a vůbec co vás lákalo vlastně na postavy básníka a jeho genezi?
Ben de bunu sormak istiyordum. Bu konuyu ne ilginizi çekti bu konuda? Bu şairin geçmişe dönmesiyle ve niye böyle geçmişe dönük bir biçimde çektiniz bunu?
Dediğim gibi işte o yani onun kendi özünü bir insanın ruhunu aslında ortaya çıkarmaya çalıştım. Değişmezlerini. Çünkü biz hayatımızda birçok şey değişiyor. Birçok yaşadıkça, yıllar geçtikçe aslında bir şeylerin değiştiğini kendimizde görüyoruz. Ama değişmeyen nedir acaba? Bir insanda değişmeyen şey nedir o?
Snažil jsem se uchopit to, co není změnitelný. Mnoho věcí se mění, jak člověk žije, ale jsou určité body, které se nikdy nemění, tak se snažím dostat k jádru této věci. Snažím se dostat ke věcem na člověku, které se nikdy nemění.
Yani biz kendimize işte ifade ediyoruz, ne bileyim birçok yönde işte mesela işte aşık oluyoruz sevgilimizle ya da arkadaşlarımızla, ailemizle vesaire falan. Bunların hepsini aslında bir şekilde konuşuyoruz ama asıl bence hani mesela konuşamadığımız şey bir yönüyle aslında bizim belki de özümüzü değdir, yani değmediğimiz, dokunmadığımız şey. Bu acılı bir süreç aslında. Çünkü insanın kendini tanıması, kendini keşfetmesi bir aynı zamanda. Ki ben bu filmleri çekmeye bu ihtiyaçtan duydum. Yani kendimi bir tür keşfetme sürecini seyirciyle paylaşmaya çalıştım. O yüzden bu film mesela bazı yönleriyle otobiyografik özellikler de taşıyor bu üçleme.
Vyjadřujem se různě v životě. Zamilujeme se, zakládáme rodiny, přitom hodně mluvíme a mluvíme o všech těchto věcech, ale jsou taky věci, o kterých nelze mluvit. To jsou dost bolestné věci a jedná se o sebepoznání. A to je vlastně důvod, proč jsem točil tyto filmy. Jsou tam i autobiografické prvky a chtěl jsem se podělit o mé cestě sebepoznání.
Ty vaše minimalistické filmy, řekněme, jsou zasazeny výhradně do přírodních lokací a do vesnic. Snad nikdy v nich nenahlédneme do nějakých zalidněných oblastí nebo měst. Je to proto, že by tyhle ty výjevy nějak narušily, řekněme, kontemplativní rozměr těch vašich děl?
Minimalist filmleriniz genelde hep doğada geçiyor. Hiç kalabalık sahneler görmüyoruz, şehir görmüyoruz. Bunun sebebi kalabalık sahnelerin bu meditatif şeyi rahatsız etmeleri mi?
Hayır değil. Tamamen aslında senaryoyla yazdığımız şeyle ilgili ama mesela hani bu tespite çok katılamıyorum. Çünkü kalabalık sahnelerin olduğu filmlerde, üç filmde de kalabalık sahnelerin olduğu bölümler var. Örneğin Bal'daki festival sahnesi. Orası çok 15-20 bin kişi vardı orada.
Ne přímo. To spíš vyplývá ze scénáře, ale nemůžu s tím úplně tak souhlasit. Jsou tam v každém filmu jsou scény, kde je mnoha lidí, kde ten dav je, třeba v Medu je ta scéna s festivalem, tam třeba je mnoho lidí.
Ama tabii ki meditatif yaratılan atmosfer aslında biraz bu filmlerin dokunduğu, gittiği şeylerle alakalı sanıyorum. İçsel bir yolculuk bu. Yani içe doğru yapılan bir yolculuk. O yüzden de bir tür yoğun konsantrasyon sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
Kontemplativní, čili meditativní strana věci ovšem existuje. Myslím, snažím se dostat do této úrovně. Myslím, že to je důležité.
O yüzden mesela müzik kullanmamaya çalışıyorum.
Proto se snažím nepoužívat hudbu třeba.
Çünkü müzik sinemada kullanılacak kadar değerli bir şey bence.
Podle mě je hudba tak drahá věc, aby se nepoužívala, neplýtvala ve filmu.
To je určitě jedna z věcí, ke které se ještě dnes dostaneme, k absenci hudby a vůbec specifikám toho vašeho stylu. Nicméně mi přijde, že jakoby jedno z těch hlavních témat těch vašich filmů je jednoduše krajina. Jaká jsou specifika té turecké krajiny a váš vztah vůbec k jejímu snímání?
Bugün bu konuya daha sonra değineceğiz sizin stiliniz hakkında ve müzik kullanmamanız konusuna. Ancak doğaya geri dönmek istiyorum. Sizin bu gördüğünüz Türkiye doğasıyla ilişkiniz nedir veya bunu nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye kırsalını.
Şimdi Türkiye'nin çok yani büyükçe bir ülke Türkiye. O yüzden ve çok farklı coğrafyaları, çok farklı iklimleri de içinde barındıran bir ülke. O yüzden doğanın çeşitliliği ve zenginliği hakikaten çok olanaklı. Özellikle bir doğayla ya da taşla da film çekmeye kalktığınızda çok çeşitli alternatifler var hangi yolu izleyeceğinize dair.
Turecko je velmi velká země a geograficky a přírodně velmi bohatá, takže když chcete točit na venkov, tak vlastně máte nesčetné možnosti, kde to točit a v jakém prostředí.
Ben doğada uzun yürüyüşler, kamplar yapan birisiyim. Çok çocukluğum, gençliğimden beri. O yüzden çok aşina olduğum bir yer ve hep özlemini duyduğum, yani hep orada olmayı istediğim bir ve bildiğim bir alan.
Já se od dětství velmi rád procházím v přírodě a chodím na dlouhý vandry, takže je to vlastně prostředí, který velmi dobře znám a cítím se tam pohodlně.
Yani o ormanlarda filmi çektiğimiz ormanlarda ve bölgede ki tanıklığım, yaşantım, orada bulunmuşluğumun aslında bir tür o birikimi seyirciyle de aslında paylaşmaya çalıştım. O sessizliği, doğanın o olağanüstü atmosferini.
A ve filmech jsem se snažil podělit s lidma s tímto prostředím, který velmi dobře znám, ty lesy, to ticho tam, tu prostě přírodu nějak zprostředkovat. To byla taky část mý snahy.
Öte yandan, yani modern insanın, günümüz insanının doğayla koptuğu koptuğu için, arasının açıldığı için aslında birçok sıkıntı ve bunalım yaşadığını düşünüyorum. Doğa aslında çok müthiş bir şey. Hani tıpkı bal gibi tedavi edici bir şey. Doğada durmak, sakin olmak.
Zase myslím, že moderní člověk má mnoho potíží, protože se vzdálil přírodě, proto jsme si cizí a všemu. A být v přírodě nás znovu, je to uklidňující, být v přírodě. No.
Bir de düşünün, bu Japonya'daki deprem aslında bize şunu hatırlattı. Ne kadar gelişirsek, ne kadar endüstrileşirsek, modernleşirsek, modernleşelim. Çok küçük bir anda aslında her şeyi tekrar, doğanın tekrar kendi kucağına itirebiliriz. Yani bunu da unutmamak lazım.
A nesmíme zapomínat, což nám teď připomnělo zemětřesení v Japonsku, jak malá chvilka stačí, aby celé naše civilizace a výdobytky a industrializace je vlastně pryč a nic z toho nezbyde.
Mluvili jsme o významech přírody. Mně se zdá, že i v těch svých filmech, kromě Vrábě významu krajiny a přírody, kladete i velký důraz na jakousi funkci rodiny. Jsou podle vás tyhle dvě věci klíčové právě v tom nějakém hledání identity, o které v těch filmech jde?
Doğanın yanında filmlerinizde önemli bir motif de aile. Bu da sizin için önemli mi? Bir insan kendini araması ve bulması anlamında.
Kuşkusuz aile özellikle insanın yetişmesinde ve kendini bulmasında ve onun işte kendini biçimlemesinde aslında önemli olumlu ya da olumsuz şeylerden birisi, durumlardan bir tanesi.
Bez pochyby je rodina při hledání člověka sama sebe velmi důležitým faktorem.
İletişimsizlik söz gelimi, hani insanın kendini dile getirememesi, anlatamaması ya da yanlış anlaşılması gibi örneklerin aslında yoğun olarak yaşandığı yer aile.
Ty potíže v komunikaci, co obvykle máme, jsou vlastně, pochází často z té rodiny, že se nemůžeme domluvit, že nejsme schopni spolu mluvit. Tyto věci mají své zárodek v rodině.
Ve kuşkusuz annelerin, babaların ve çocukların o bir aradalığı aslında her zaman mutlulukla anılmıyor.
A samozřejmě to společné soužití matky, táty, dětí není vždy, ne každý se na to vzpomíná radostně, nejsou to jenom radostné vzpomínky.
O yüzden o hayatın içindeki ayrıntılara özel önem veriyorum ben.
A proto dávám těmto detailům velký důraz.
Çünkü babayla ya da anneyle yaşanmış bir sorun aslında bütün hayat boyunca diğer insanlarla tekrarlanabilir.
Jelikož problém, který jsme měli s tátou nebo s mámou, se kdykoliv může zopakovat v lidském životě.
No, to nepochybně. Každopádně to mě přivádí na otázku. Vy jste se vlastně kdysi odstěhoval ze svého rodného města Izmiru do Istanbulu, což ale, jak jsem se dočetl, Izmir je asi třetí nejlidnatější město v Turecku. Byla tohle nějaká změna, nebo bylo v tom právě nějaký útěk od rodičů, nebo prostě někam za větší tvořivostí a inspirací?
Tabii bana bir soruyu getirtiyor otomatik olarak. Ben okuduğuma göre siz İzmir'de doğup büyüdünüz, ancak sonra İstanbul'a taşındınız. Bunun da bir ailevi bir sebebi mi var, yoksa daha büyük bir yere gidip daha yaratıcı bir çevreye mi katılmak istediniz? Bildiğim kadarıyla İzmir üçüncü en büyük şehir, yani o yetmedi de İstanbul'a mı gittiniz?
Tamamen aslında mesleki bir sebebi var. Çünkü İzmir güzel ve hoş bir şehir, ama orada film yapmak ya da televizyon sektörü, sinema sektörü daha doğrusu, orada yok. İstanbul'da her şey. O yüzden orada olmak gerekiyor.
Toto mělo čistě profesní důvod. İzmir je sice nádherný město a je tam skutečně krásný život, ale co se týče filmů, televize a této výroby, je tam nula. Všechno se odehrává v Istanbulu. Takže když chcete dělat filmy, tak musíte do Istanbulu.
Ama annem İzmir'de yaşıyor. Ailemin büyük bir kısmı. Ona hep gidip geliyorum ve aslında gidip geldikçe, annemle karşılaştıkça ve konuştukça tuhaf bir şekilde bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Yani orada olmayı istemezdim yani onlarla beraber.
Teď moje matka stále žije v Izmiru a část mý rodiny stále jsou tam, takže jezdím pravidelně do Izmiru, setkávám se s nimi, ale je to podivné. Myslím, že jsem to udělal teď, když se podívám zpátky, že jsem udělal dobře a že bych tam nechtěl žít už.
Çünkü ailede hep sana bir şey rol veriyorlar ailenin içindeyken ve seni öyle kabul ediyorlar. Onun dışında seni başka türlü görmüyorlar. Hep aynı görüyorlar.
jelikož v rodině dostanete roli a vždycky jste v té roli a nikdy se na vás nebudou koukat jinak, ať už uděláte v životě, co chcete.
Halbuki onları tanımadı, bir başka biriyim lan, hiç bilmiyorlar beni.
Ale na stejný, můžu říct, že já jsem jiný člověk už. Já už jsem úplně někde jinde a vlastně mě vůbec neznají.
To té roli můžu samozřejmě potvrdit a nepochybně i většina lidí tady v našem rádiu Wave. Každopádně napadá mě u toho, kdybychom se teď podívali zpátky, tak jako váš hrdina Yusuf v těch třech filmech, kdybychom se podívali na vaše filmařské počátky, vy jste začínal jako asistent kamery na dokumentárních filmech, často ceněných, a takhle jste napsal, tuším, asi 52-dílný seriál, o kterém se tady u nás v podstatě nic neví. Co to bylo za projekt?
Bu vesileyle başlangıçlarınıza dönelim. Yusuf trilojisinden önce yaptıklarınıza. En başta siz kariyerinize kamera asistanı olarak başladınız. Belgesel filmler için birçok ödül alan film de vardı bu belgesellerin arasında. Ama daha sonra 52 bölümlük bir dizi yazdınız. Bu konuda Çek seyircilerin hiçbir bilgisi yok. Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz bize?
Söylerim. Bu hem yazdığım hem yönettiğim bir dizi Şehnaz Tango. Bir tür sentimental komedi, yani duygusal komedi diyorlar. Bir aileyi anlatıyordum, bir ailenin iç ilişkilerini. Ve bu 52 bölümden sonra ben bıraktıktan sonra yazmayı ve çekmeyi o 100-120 bölüm kadar devam etti.
Ano, tento seriál byla sentimentální komedie, vlastně taky o rodině, vnitřní vztahy v rodině, a potom já jsem to nejenom napsal, ale i zrežíroval, a potom, co jsem já přestal po těch 52 dílech, to pokračovali a má to přes 100 dílů.
A bu televizyon dizisinin bana en büyük faydası neler yapmamam gerektiğini öğrendim.
Největší přínos pro mě bylo, že jsem se naučil, co nedělat.
Každopádně já bych se vás rád zeptal i na jednu věc, která bude jistě mnoha lidem vrtat po slehnutí vašich snímků v hlavách, a sice na takovou lehce neproniknutelnou, řekněme, symboliku v některých vašich filmech, konkrétně tady v té Yusufovské trilogii. Mám teďka na mysli hlavně ten symbol sumce ve filmu Mléko, nebo pro ty, co ty filmy neviděli, řekněme třeba scénu, kdy had vylézá z úst dívky, která je pověšena vzhůru nohama. To jsou takové lehce enigmatické okamžiky. Stalo by za to možná jejich symboliku nám přiblížit.
Size sormak istediğim, burada seyircilerin merak edecekleri filmlerinizdeki sembolizm. Mesela sütteki balık veya kızın ağzının içinden çıkan yılan baldaki bu gibi sahneler, bunlar bize çok esrarengiz geliyor. Bize bu sembolizme biraz daha yakından anlatabilir misiniz, açıklayabilir misiniz?
Yani ben sembolizme başvuran bir yönetmen değilim. Aksine sembolizmden tırnak içerisinde hoşlanmıyorum yani. Bunun böyle algılanmasından.
Ya simbolizmus vlastně nemám rád a můžu říct v nadsázce, že vlastně symbolizm nenávidím a snažím se ho nepoužívat.
Çünkü bu biraz da sanıyorum yine doğaya geldik. Doğadan uzaklaşmamızın bir sebebi, onları hemen sembol gibi algılıyoruz.
A to je další věc, že jsme se tak vzdálili přírodě, že hned to vnímáme jako by nějaký symbol.
Halbuki bu yılanlar, su yılanları, küçük su yılanları bu filmi çektiğimiz yerde insanların gerçekten uyuyup kalıyorlar yorulunca. Ağzlarından içeri kaçabiliyor. Bu rastlanan bir şey.
Přitom ty hady jsou skutečné a to jsou malé vodní hady a to se tam stává, že když někdo usne, mu klidně může do úst vlézt ten had. To je něco, co už se stalo a stává.
To bych byl velmi nerad teda za sebe.
Bu ben hiç istemezdim bana böyle bir şey olmasına.
Hiç kimse istemez.
Myslím, že by to nikdo nechtěl.
Ama bunu sütle çıkarıyorlar işte.
Yani... Ale dostávají to ven mlékem.
Ve bu yaşanan bir şey.
To je něco, co se tam žije, to není symbolismus.
Tabii çok şiddetli bir şey.
Je to ovšem brutální záležitost.
Ve bizi mahveden bir şey aslında.
A něco, co nás ničí.
Balık konusu da aslında bu bir ölçüde benim başımdan geçmiş bir olay.
A s tou rybou to je tak, že v určité míry jsem to zažil sám.
Bunlar kış vakti bu gölün içinde bu yayın balıkları, büyük yayın balıkları çamura kendilerini sokuyorlar saklanmak için.
Ty sumci v zimě zalezou do blata, aby se tam schovali.
Çok dikkat ederseniz bazen onları suyun böyle yakınında görebiliyorsunuz.
A když jste velmi pozorný, tak občas to uvidíte.
Bir tür uykuya yatmış gibiler aslında.
Je to druh spánku, ve kterém jsou.
Ve onu oradan alabilirsiniz.
A můžete ho zvednout, můžete ho vzít do ruky.
Hatta bir tane ben biraz daha küçük bir tane kendi başıma yakalamıştım.
Dokonca sam sam chytil jednoho menšího sumce takto.
Başta da söyledim. Bazı otobiyografik şeyler var bu filmlerde.
Jak jsem na začátku říkal, jsou tady autobiografické prvky v těchto filmech.
Ama hani dediğim gibi metafor olarak kullandığımı düşünebiliriz bunları. Bu kavramları, hayvanları vesaire.
Lze říct, že jsem to použil jako metaforu, tyto zvířata a přírodu a tyto věce.
Ama hani sembol gibi düşünmedim hiç.
Ale nikdy jsem to nevnímal jako symbol, více jako metaforu.
Podivuhodné historky a příhody z tureckého venkova. Já myslím, že si můžeme dovolit v nich pokračovat ještě chvíli bez písničky, protože jedno z těch pozoruhodných témat v vašich filmech je také práce s neherci. Všichni ti lidi jsou výborně typologicky vybráni a velmi autenticky působí na tom plátně. Řekněte nám něco o své metodě práce s nimi.
Oyuncu olmayan oyuncularla çalışıyorsunuz. Aslında oyuncu olmayan ve bunlarla yaratabildiğiniz gerçekten saygı uyandırıcı bir iş. Burada ki metodunuzu öğrenebilir miyiz? Oyuncu olmayan oyuncularla çalışırken ya da oyuncularla çalışırken.
Şimdi ben her senaryoyu yazdığımda her sahnenin bir duygusunu da yazıyorum yanında. İşte atıyorum neşe ya da korku ya da üzüntü ya da sevgi ya da nefret.
Když píše scénář, tak vždy mám k tomu poznámku, jaký cit to má evokovat. Radost, smutek, nenávist, různé emoce.
Ve adaylarla yani oyuncu adaylarıyla bu duyguları konuşmaya başlıyorum.
S kandidáty na herce se bavím vlastně o těchto pocitech.
Ve kendi duygusunu bana çok iyi anlatabilenleri elemeye başlıyorum.
Ty, které umějí vysvětlit své pocity velmi dobře, vyřadím.
Mesela baldaki küçük çocuğu seçerken çok önemli bir an oldu.
Třeba malé dítě ve filmu Med, když jsem ho vybíral, byl velmi důležitý moment.
En çok ne zaman, neden korktun diye sordum.
Ptal jsem se ho, čeho ses bál nejvíc.
Babamı kaybetmekten dedi.
A říkal, ztratit otce.
Bu yeterdi benim için.
A to mi vlastně stačilo, abych ho vzal do této role.
Ve bunu konuşmaya başladık.
A pak jsme se o tom bavili dál.
Sonra yavaş yavaş çalıştık, yaptık.
Pomalu jsme na tom pracovali a tak to vzniklo.
Ben her insanın oyunculuk yapabileceğini düşünüyorum.
Věřím, že každý člověk může být hercem.
Yeter ki duygularını ifade edebilsin.
Důležité je, aby uměl komunikovat své city.
Já bych se asi jako herec ve filmech pana režisera asi příliš neuplatnil, nicméně ten návrat k přírodě by se mi velmi líbil.
Ben sizin filmlerinizde herhalde pek bir işe yaramazdım ama doğaya dönmek çok hoşuma giderdi açıkçası.
Možná až se vrátím někam do velkoměsta. Každopádně těmi neherci jsme se trošku dostali k těm formálním aspektům filmu pana režisera Semiha Kaplanoulua. On si své filmy sám píše, stříhá, produkuje, je tedy jakýmsi představitelem autorského filmaře. Co pro něho znamená autorství? Je to pro něj prázdný pojem nebo má pro ně, nese pro něj nějaký význam?
Bu author cinema, yani author sinemasının içinde anlama geliyor. Boş bir söylenti mi bu yoksa bir anlamı var mı? Biz çünkü siz filmlerinizi kendiniz yazıyorsunuz, kendiniz edit ediyorsunuz, kendiniz çekiyorsunuz.
Bence çok içi boş bir kavram değil. Çünkü bir mesela hani bir yönetmenin bence mutlaka kendi senaryosunu kendisinin yazması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bunun çok daha doğru bir yön olabileceğini düşünüyorum.
Ne myslím, že by to byl velmi vyprázdněný výraz. Myslím si, že každý režisér by měl napsat svý scénář sám. Myslím, že to je důležitý pro růst režiséra.
Ve sinemanın aslında benim anladığım sinema kişisel bir sanat tamam ekiple yapıyoruz, işte insanlar var, ekip var, kalabalık, işte bir kadroyla yapılıyor ama sonuçta bir kişinin rüyası, bir kişinin dünyasını anlatıyor sonuç olarak.
Moje pojetí kina je velmi osobní, i když je to týmová práce, je tam mnoho lidí, je tam štáb, ale si myslím, že konec konců jde o vizi jednoho člověka, o sny jednoho člověka.
Ben otor sinemaya inanıyorum.
Takže věřím na autorské kino.
My taky tady na Radio Wave. Naším hostem v odpolední session je turecký režisér a scenárista pan Semih Kaplanoğlu. My si budeme ještě na dobrých 10 minut povídat o jeho filmech. Skončili jsme u takové té metody jeho, u tom, že jeho filmy jsou velmi esteticky výrazné a proč. On v nich využívá velmi dlouhé, často statické záběry, vlastně minimum slov, velmi pečlivé kompozice, jak už bylo řečeno, absentuje v nich vlastně úplně hudba. Povězte nám, pane režisére, trochu víc o důvodech téhleté hodně specifické metody.
Evet, burada siz metodolojinizden bahsettiniz. Uzun statik çekimler, hiç müzik kullanılmaması ve bunun gibi faktörler. Bu konuda yani stiliniz hakkında daha ayrıntılı bir şeyler söyleyebilir misiniz dinleyicilerimize?
Sinema biliyorsunuz aslında hani yani bana göre biliyorsunuz demeyelim. Sinema bana göre aslında zaman sanatı.
Kino je podle mě časové umění.
Yani görüntü ve sesten ziyade benim için önemli olan zamanı nasıl kullandığım.
Pro mě je nejdůležitější vedle vizuálních a sluchových věmů je důležitější, jak se používá čas.
Bugün bence biz zamanla olan ilişkimizde problem yaşıyor insanlık. Zamanla ilgili.
Dnes myslím, že lidstvo má skutečně problém s časem, nebo jak prožívá čas.
Çok parçalıyoruz biz zamanı şimdi.
Začali jsme ten čas dělit na hodně malý kusy.
Ve zaman duygusunu kaybediyoruz giderek.
A tím ztrácíme cit pro čas.
Sanat aslında bize temel meselelerin hakikatını yansıtmalıdır diye düşünüyorum.
Myslím, že umění by nám mělo zprostředkovat ty základní věci.
Ve sinema aslında bence bu anlamda da zamanı yeniden yaratan bir sanat.
Kino je v tomto smyslu umění, který znovu vytváří čas.
Zamanı yeniden kurguluyor.
Znovu vlastně režíruje ten čas.
Ve ben benim fokuslandığım ya da konsantre olduğum şey bütünüyle bir zaman duygusu verebilmek seyirciye.
Veškeré moje snaha koncentrace je dát divákovi nový pocit o času.
Onu bir zamanın içine sokmak.
Vlastně dostat toho diváka do jednoho určitého času.
Ve onun kendi zamanıyla tekrar barışmasını ve buluşmasını sağlamak.
Snažit se, aby se smířil se svým časem.
Vnutit divákovi svůj filmový čas, to je královská disciplína z režisérů, kteří to dokážou v současné době, zmiňme třeba alespoň maďarského tvůrce Bélu Tara, ale zaste mi tak trochu z úst otázku, protože to prodlévání a filmový čas byly velká témata režisérů, jako byl Robert Bresson nebo Andrej Tarkovský, což jsou shodou okolností vaši velký vzory. Co ještě dalšího jste si vlastně z jejich tvorby, pokud to takhle lze vůbec říct, vzal?
Göstermek ya da onları bu kendi zamanın içine sokabilmek bir krallıktır aslında. Bunu yapanların arasında bugün mesela Bellatar'ı sayabiliriz. Ama bunun dışında aslında bir sonraki sorumu önceden aldınız. Bresson ve Tarkovski de bunu kullananlardan ve duyduğum kadarıyla sizin de çok saygı duyduğunuz sanatçılar. Peki bu zaman dışında onların sanatlarından ne aldınız kendi filmlerinize?
Bir şey şöyle söyleyebilirim. Aslında onların sinemasının özünde bir tür maneviyat meselesi vardır.
V jejich kině je duchovno. Je tam věc duchovna.
Ve insanın yeryüzündeki varoluşuna dair sinemanın yapabileceği şeylere limitine en son limitine kadar yapabilmek.
Dělat vlastně vše v rámci možnosti toho umění kina, co se týče existence naší na této planetě.
Ve yeryüzünü yani yaşadığımız yerle insanı ve kainatı bütün evreni aslında bir tek şey olduğuna inandırmak.
Vlastně, že toto, kde žijem a celý univerz je jedno.
Yani en küçükte en büyüğü görmek, en büyükte de en küçüğü görmek.
Tedy vidět v největším nejmenší a v nejmenším největší.
Sinema bunu yapabilir.
A kino toto dokáže.
Ben de bu ustalarımın yolunda bir öğrenciyim.
A já jsem pouze učněm v této cestě mých mistrů.
Když jsme mluvili o tom velkém a malém, jedna z nejvíc fascinujících věcí na těch vašich filmech je to, že vlastně nějakou spiritualitu nebo mystiku těžíte vlastně z úplně všedních okamžiků. Je pro vás inspirativní každodennost, všednost, protože to je disciplína, kterou taky nezvládá zdaleka každý.
Bukücük büyük tam bahsederken filmlerinizde bu günlük yaşamdaki şeylerden ruhani bir düzleme geliyorsunuz. Bunu da herkes başaramıyor. Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz?
Burada şöyle bir şey düşünüyorum. Aslında biz çok maddi bir hayatın içinde yaşarken aslında bunun hemen yanında maddi olmayan bir ruhumuzla alakalı da bir alan daha var. Yani bir tür metafizik bir alan.
Žijeme velmi pragmatickým životem, ale vedle těchto hmotných věcí hned vedle máme hned vedle metafyzický prostor, kde je toto duševno.
Yani spiritüel ya da metafizik alanı biz aslında sadece işte kiliseye gittiğimizde ya da bir şey okuduğumuzda ya da dua ettiğimizde zannediyoruz ki oraya geçiyoruz. Halbuki o hep var bizimle beraber.
My si myslíme, že nějaká spiritualita nebo duševno je, když jdem do kostela, když se modlíme, když děláme, ale tak to není. Tyto věci jsou s náma neustále.
Yani o zaman işte buradaki bu küçük ve büyük ya da kozmos ve en küçük olan hücre arasında ayrılmaz bir birlik var, bir bütünlük var.
Když se na to podíváme takhle, tak to největší, ten kozmos, vlastně s tím nejmenším, s tím atomem, jsou jedno ku jedné spjaté.
Sanat da zaten, yani bütün sanatlar aslında insana bunu hatırlatmak için var.
Veškerá umění jsou tady, aby nám to připomněli.
Mně nedá ještě se nezmínit o jednom technickém aspektu vašich filmů. Pokud jste neviděli snímky Med, Vejce nebo Mléko na plátně, tak to určitě na Febiofestu dožeňte, protože tyto filmy mají neuvěřitelné barvy. Sité, překrásné a mně se nedá nezeptat na to, jak přesně dělat těch barevných efektů dosahujete a co pro vás vlastně v té sterilizaci znamenají.
Teknik by soru sormadan edemeyeceğim. Filmlerinizde renkleri inanılmaz kullanıyorsunuz. Çok dolu renkler. Bunları nasıl yaratıyorsunuz ve sizin için ne anlam ifade ediyor.
Bunun için şunu, benim temel prensibim şu, bulunduğum yerdeki gözümle gördüğüm şey neyse bunun aynısını filme aktarabilmek.
Mojim měřitkem je jedno ku jedný přenést to, co vidím na film. O to se snažím.
Ekstra bir şey yapmıyorum ben.
Nedělám nic moc extra proto.
Gerçekten o yer öyle bir yer.
Skutečně to místo je takové, jak to vidíte.
Hatta ona dikkat ediyorum ki yapay ışık kullanmamaya çalışıyorum.
Dokonce se snažím nepoužívat umělé světlo.
Bütün sürecim kimyasal bir süreç.
Celý můj proces je chemický.
Hiçbir dijital şey yok, bir etki katkı yok.
Není tam nic digitálního, není tam žádný digitální efekt anebo přidávka.
Eski usul bir sinemacıyım ben.
Já jsem filmař staré školy.
Chvála celuloidu a turecké krajiny v podání pana režiséra Semiha Kaplanoğlu'a. Ještě bychom mohli zapomínat na jednu věc. Vy jste sám, to mnoho lidí neví, velmi plodný publicista. Napsal jste řadu esejů, pokud vím, o výtvarném umění, o filmu. Čím jste se v nich třeba konkrétně zabýval?
Birçok kişi yazı yazdığınızı bilmiyor. Birçok makale yazdınız film ve sanat konusunda. Bu makaleleriniz hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz dinleyicilerimize?
Evet, 5 yıl aslında uzun bir süredir. Yani neredeyse işte 30 yıldır plastik sanatlar, resim, heykel üzerine yazılar yazdım.
Již 30 let jsem psal články o umění, o výtvarném umění.
Öte yandan Radikal gazetesinde Türkiye'de çıkan 4,5 yıl kadar da küçük hikayeler yazdım her hafta.
4,5 roky jsem psal v novinách Radikal v Turecku, které jsou vážené liberální noviny. Jsem psal krátké historky jednou týdně.
Gündelik hayat ayrıntılarıydı.
To byly detaily z každodenního života.
Bu bütün bu yazarlık süreci bana çok şey öğretti.
Naučil jsem se mnoho.
Özellikle analiz yapmayı.
Hlavně analyzovat.
Za těch sloupků jsem se chtěl právě taky dotknout. To jsem rád, že jsme se toho už dotkli v tuhletu chvíli. Každopádně vy jste před časem řekl, že, nebo opakujete to částečně i tady, že žijeme v době jakési nadvlády civilizace, řekněme, a že vlastně i to umění se stává čím dál tím více egocentrickým. Co jste tím přesně myslel a jak se tomu dá podle vás vzdorovat?
Geldiğini söylediniz. Bunu daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz ve buna nasıl engel olabiliriz?
Burada sorun sanıyorum ölçülerin ortadan kalkıyor olması.
Problem je v tom, že mizí mír.
Belli tabii ki ölçüler kısıtlayıcı olmamalı.
Míry by neměly být limitující.
Ama her yaptığımız şey de sanat değil.
Ale ne všechno, co děláme, je umění.
Emek sarf etmek, öğrenmek ve çabayı hafiflemeye başladık.
Začali jsme podceňovat vlastně to učení se, snažit se o něco a ten celý proces dostávání se od jednoho bodu k druhému.
Nasıl şimdi iyi marangozlar kalmadı?
Jak dnes nemáme dobré truhláře?
Eliyle bir şey yapan adamlar.
Lidi, kteří něco dělají s rukama.
Şimdi her şey endüstriyel.
Dnes je všechno industriální.
Mesela size bir örnek vereyim. Eskiden bir mahallede bir marangoz yaşarken.
Dříve jsme měli jednoho truhláře na každou, na každý menší čtvrt.
Ona bir sandalye sipariş ederdiniz.
Tak jste dřív u něho objednali židli.
O sadece size özel bir sandalye yapardı.
A ten vám vytvořil tu židli.
Şimdi bir sandalyeyi bütün dünya kullanıyor.
A dnes používáme jednu židli na celém světě.
Bu bir daralmadır.
Tak toto je zúžení.
Bu bir örnekleşmedir.
A toto je stávat se prostě jednotvárným.
Hayatımızdaki ayrıntıların azalmasıdır.
A ztráta detailů z našeho života.
O zaman gözlerimiz ölüyor.
A pak nám odumírají oči.
Her şeyi aynı görüyoruz.
Protože začneme vidět všechno stejně.
Ve acı çekmiyoruz aslında. Acı çektiğimizi zannediyoruz ama gerçekten acı çekmiyoruz.
A vlastně ani netrpíme už. Myslíme si, že trpíme, ale vlastně ani netrpíme.
Yani konformizm aslında ruhumuzu öldürüyor.
Vlastně ten konformismus nám zabíjí duši.
Poslední, byť nějak povzbudivá a velmi trefná slova pana režiséra Semiha Kaplanoulua a mě bylo velkou ctí, že on byl právě dnešním hostem v odpolední session Radio Wave. Díky.
Teşekkür ederiz. Büyük bir şerefti siz burada.
Ben teşekkür ederim.
Ya děkuji.